Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye soruyor. Müflis kimdir diye. İflas eden demek malum. Borç bataklığına düşen, sermayeyi kaybeden, elindeki imkanları yok eden, sermaye açısından halk ifadesiyle de top attıran tabiriyle de ifade ederler. İş imkanları açısından bitmiş insan demek. Efendimiz müflis kimdir diye sorunca sahabe-i kiram da o güne kadar anladıkları şekilde müflisi benim söylediğim şekle yakın tarif ediyorlar. Dünyevi imkanlarını kaybeden, parayı imkanı sıfırlayan, borç bataklığına düşen, iş ve imkan açısından top atan lan diyorlar, buyuruyor ki hayır öyle değil. Müflis, ibadetü taatıyla, namazıyla, niyazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla, yani kulluk adına yaptığı bütün şeyleriyle öbür tarafa gittiği halde, orada kendini iflas etmiş olarak bulacak. Nasıl iflas etmiş olarak bulacak? Birine sövmüş, birini dövmüş, biri hakkında yalan söylemiş, biri hakkında iftirada bulunmuş, birine zulmetmiş, birine gıybet etmiş, birine iftirada bulunmuş, birinin önüne geçmiş, hakkını yemiş. Mesavi-i ahlak adına ne varsa, Gazzali ifadesiyle, mühlikat adına, mubikat adına ne varsa, irtikap etmiş, çoğunu irtikap etmiş. Öbür tarafa gittiği zaman, çok şey yapmış burada. Her sene yazılmış ve kotada çıkmış, hacca gitmiş, Ramazan'da oruç tutmuş, 5 vakit namazını kılmış. Fakat bu mevzuda gerekli olan hassasiyet ve titizliği göstermediğinden aynı zamanda hukuki ibada tecavüz etmiş, saygısızlık yapmış. Yeri olmadığı halde bazı yerleri işgal etmiş. Tahakküme, tasalluda, tagallübe bir yönüyle vasıta yapmış onlar. Baskılar kurmuş insanlar üzerinde. Çok şey yapmış gibi öbür tarafa gitmiş ama fakat her şeyini bir yönüyle heba etmiş hiç farkına varmadan. Ne yaparlar öbür tarafta böyle birisine? Alacaklı olan insanlar, bu birkaç tane fertle alakalıysa şayet bu birkaç fert, bir kasaba halkıyla alakalıysa yaptığı zulüm, haksızlık, irtikap, ihtilas, rüşvet, haramzadelik, kasaba halkı çapında istek ve talepler olacak, davacılar olacak, davaya iştirak edecekler. Mahkeme-i Kübra'da, Madele-i Ulya'da, mizan yanında. Bir şehirse şehir halkı, bir ülke ise ülke halkı. Ülkelerse şayet ülkeler hakkı. Bu cinayetlere de girilmiş, bu zulümler de yapılmıştır. Efendim, 1. Cihan Harbi'ni, 2. Cihan Harbi'ni düşünün yani. Binlerce insan, milyonlarca insan öldürülmüştür. Bunu yapan insanlar 5 vakit namazını kılsalar, oruçlarını hiç kaçırmasalar, savmi davut tutsalar, fakat böyle bir mesavi ile mühlikatla, her şeylerini helak eden mesavi ile Allah huzuruna gittikleri zaman müflis bunlar. Öbür insanlar haklarını isteyecekler. Allah Celle Celaluhu onun yaptığı şeyleri alacak, yarım yamalak, takliden yaptığı şeyleri onlara verecek. O da bir yönüyle hiç farkına varmadan, hani burada bazı şeyleri sıfırladıkları gibi, öbür tarafta yapıp ettiği şeyler sıfırlanacak onun. Burada sıfırlamak kolay ama fakat orada sıfırlamak insanı iki büklüm eder. Sıfırlanacak, bütün bütün bitecek burada. Bu sadece böyle dünyevi haklar, şunun bunun hakkını yeme, hukukuna tecavüz etme, adaletsizlik yapma, başkalarını tanımazlıktan gelme, bana benzemiyorsan canın cehenneme deme ve kendisine beyat etmeyen herkesi ezmeye teşebbüs etme. hususlarda olduğu gibi aynı zamanda hiç liyakati, hakkı olmadığı halde bir kısım şeyleri gasp ederek millete musallat olma, güve gibi musallat olma, gelip milletin başına oturma, tepesine binme ve sonra balyozlamaya başlama milleti. Bu öyle bir haktır ki bunun çiğnenmesi öbür tarafta ömür boyu hep Sami Davud tutsa, her gece 200 rekat namaz kılsa, her sene hacca gitse, her ay bir kere umreye gitse, yine öbür tarafta her şey heba olup gitmiş olacaktır. Hususiyle günümüzde çarpık bir telakki olan siyasi Müslümanlık adı altında bu mevzuda kaybeden dünya kadar insan var. En tehlikeli kaybetme nedir biliyor musunuz? Kazanma kuşağında kaybetme. Millet, alem iyilik yapıyor gibi gördükleri halde şehrahta kaybetme. Düz yolda trafik kazası yapma. 5-10 şeritli yolda trafik kazası yapma. Cinayetlere sebebiyet verme. En tehlikeli şey odur. Evet, insan sevap yapıyorum, iyilik yapıyorum. Bunda bir şey yoktur, mahzur yoktur mülahazasıyla yapıyorsa değil öyle büyük günahlar, cinayetler, hatalar, mesavi. La sagirete ma ısrar. Israr ettiği takdirde günah, küçük günahlar küçük günah sayılmaz. Onlar dev günahlar haline gelir. Hakkı olmadığı halde, liyakati olmadığı halde öne geçme. Burada antiparantez diyeyim yani. İmamette bile biri tayin edilmişse birileri tarafından, böyle bir şey yoksa şayet orada bile İsa ruhuna bir adım geriye çekilme karakterine bence bağlı kalarak bir adım geriye durmalı, biri geçip namaz kıldırmalı demeli. Bir de köyde muhtarlığa yürüme, nahiyede müdürlüğe yürüme, bir yerde kaymakamlığa yürüme, bir yerde bakanlığa yürüme, başbakanlığa yürüme, cumhurbaşkanlığına yürüme, liyakati yok, başkası varsa ya şayet o mevzuda, bu türlü şeyler öyle cinayetlerdir ki hesabını sorarlar. Ona hesabını sorarlar. Akla gelen şey, Hazreti Ebu Bekir soracağım size, olsaydı bugün, gelseydi, kalksa, bir daha gelse, bu ruhaniyeti, mübarek ruhaniyeti variyle temessül etse, o Beni Saad sakifesinde kendisine biat eden insanlar gibi istisnasız hepiniz kalkıp elini sıkarsana biat ediyorum der misiniz, demez misiniz? Evet, hissiyatınızı öyle alıyorum. Çünkü peygamberlerden sonra öyle bir adam gelmemiştir dünyaya. Ve Efendimizin en yakınıdır. Melekut aleminde melek olarak Cibril neyse, mülk aleminde Hazreti Ebu Bekir odur. Radiyallahu anh elfe merratin. Kendisine biat ediliyor. Fakat orada o istinayı görüyoruz. Evvela ama o yerinden fırlıyor. Hazreti Ömer Efendimizin elini tutuyor. Ben sana biat ediyorum diyor. Orada Ashab-ı Rey var. Muhacirin ve Ansar-ı Kiram Efendilerimiz. O biat edince herkes de kalkıp biat edecek ona. Halife sensin diye. Allah Resulü'ne en yakın bir insan burada Ebu Bekir'dir diyor. O da ona biat ediyor. Bu Hazreti Ömer'in ona biat ettiğini görünce halk yerinden fırlıyor. Herkes Hazreti Ebu Bekir'e Sa'd ibn-i Ubade müstesna. Hepsi orada. Ashab-ı Rey. Sözü sazı geçen orada. Halk tarafından müşerrum bil benan olan bütün insanlar. Etraftan gelen kabail ve tevaif zaten onların gözünün içine bakıyorlar. Mekke'nin ve Medine'nin eşrafı evet dediyse şayet bize de evet demek düşer diyor. Bir tek hangi mülahazaya dayalı bilemem ben o mübarek sahabinin hangi mülahazaya dayalı. Bir şey biliyordu mutlaka. Yoksa iştihat hatası da olabilir. Onun için Adem zellesi türünden bir zelle de olabilir. Yoksa onların hepsi üns kahramanıdır. Mahiyeti ilahiye ile onlar böyle erimiş tamamen. Kendilerini sıfırlamış insanlardır. Ama benim bilmediğim, bizim bilemediğimiz, Siyer'in de bilip ortaya koyamadığı bir şey vardır. Bu bir tek zat. Bir tek zat. %99,9 beyat ediyor ona. Burada. Hazreti Ali Efendimiz teahhür ediyor. Bir, ne de olmasa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amca çocuğu. İki, yanında büyümüş. Veliaht gibi. Onun şokunu yaşıyor. Haşa, ona şok yaşıyor sözünü isnat etme bile o büyük zata, Hayder-i Kerrar'a, damad-ı Nebi'ye karşı saygısızlık olur. Fakat başka kelime bilmiyorum. Tavma da demedim. Bir diğer taraftan da işte Fatime validemiz de var. İhtimal onun da ruhunun ufkuna yürüyeceğini hastalıklarından dolayı esasen biliyor yani. Çünkü validemiz Efendimiz'e, Fatime validemiz o kadar tutkun ki, o kadar tutkun. Diğer ablalarından geriye kalan tek yani Efendimiz'in tek evladı olarak. Ve Efendimiz'in bir bakışı var evliyanın anası olması itibariyle. Hazreti Ali'nin zevcesi olması itibariyle. Bu bir yönüyle genlerinde taşıdığı mana itibariyle Efendimiz'in bir bakışı var. O da o bakışa göre kendisini ayarlamış yani. O frekansta hep hareket etmiş. Efendimiz'in vefatı çok dokunuyor. Bildiğiniz gibi مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اَنْ لَا يَشُمَّ مَدَذَّمَانِ غَوَالِيَا سُبَّتْ عَلَيَّ مَسَائِبٌ لَوْ اَنْهَا سُبَّتْ عَلَى لَيْهَا مِسِرْنَ لَيَالِيَا. Onun türbesini koklayan insan başka bir şeyi koklamaya artık ihtiyaç duymaz diyor. Üzerime öyle musibetler döküldü ki eğer Sübbet aleyye mesaymun lev enna sübbet alel eyyâ misirne leyâliha şu apaçık aydın gündüzler üzerine dökülseydi gündüzler birdenbire geceye dönüşürdü diyor. Ve zaten çok az yaşıyor birkaç ay sonra. O da babasının ufkunun babasına canlarımız kurban olsun ona da. Yürüdüğü ufka yürüyor. Cevdet Paşa da Kısas-ı Enbiya'sını almıştı bunu. Ebu Ubeyde'yi gönderiyor. Eminül Ümme. O gün de öyle tanındığından dolayı ne derse doğru, emindir yani. Enbiya-i İzam'a ait bu emanet sıfatını bir hakkın temsil edenlerden birisi. Ve öyledir hakikaten. Ve öyle yaşamıştır hakikaten. Bu ambas vebasında ruhun ufkuna yürüyeceği ana kadar. Bir adım geri atmamış, hep ileriye doğru adımlamış, eşsiz bir insandır. Güven vaat ettiğinden dolayı Ebu Bekir Efendimiz onu gönderir ve şunları söyler. Ali'ye söyle der, Hazreti Ali'ye söyle, Hayder-i Kerrar'a, Damad-ı Nebevi'ye, Fatih-i Hayber'e. Sen daha bir çocuktun. Biz evlerimize girdiği zaman dışarıya çıkma endişesi içindeydik. Kılıçlar, bıçaklar bizim için kinle, nefretle bileniyordu. Ya Ali sen o zaman daha çocuktun diyor. Dışarıya girdiğimiz zaman eve girmeden emin değildik. Nerede önümüzü kesecekler, nerede sinemize bıçak saplayacaklar belli değildi. Sen çocuktun daha. Ben hem Resul-i Ekrem'den işittim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu vazife onundur ki o benim değildir der. Bu vazife onun değildir ki o benimdir der. Bu vazife benimdir. Bu paye bana aittir. Bu işi en iyi ben beceririm diyen bir insan bir kısım saf derun, sürü gerçekten onun o sözlerine kapılarak hakikaten onu serkar yapıyorlarsa hiç farkına varmadan bir serkeri kendilerine serkar yapmışlar. Evet, öyle bir istiğna, başkalarının nefsine tercih etme mevzunda öyle bir isar. Sadece bir yemekte değil, hani sahabinin Ebu Talha'nın evindeki yemekte ve yu'firmuna ala enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa. fakru zaruret içinde olsalar, kendileri aç bile olsalar, başkalarını nefislerini tercih ederler. Makamda, mansıpta, payede başkalarını kendine tercih etme. Hazreti Pir ifadesiyle hizmette hep önde, önlerin önünde, önlerin önünde, önlerin önünde. Ücrette gerilerin gerisinde, gerilerin gerisinde, gerilerin gerisinde. Adını şu anda hatırlayamayacağım bir sahabi ganimet taksim edilirken kendisine de bir şey vermek istiyor Efendimiz. O başını sallıyor. Hayır ya Resulallah diyor. Ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Müslümanlık kaktim olduğu için oldum. Müslüman oldum ki ha şuradan bir ok yiyeyim ve senin uğrunda şehit olayım. Kısa bir süre sonra yine müdafaa savaşları, hak olan bir savaş, korunması gerekli olan şeyler koruma adına verilen bir savaşta. Bunları da her defasında söylerken tekrar etme lüzumunu duyuyorum. Hakikaten o mübarek zatın naaşına ulaştıklarında tam eliyle işaret ettiği yerden bir ok yemiş ve öyle ruhunun ufkuna yürümüş. Ama sizin bildiğiniz ve bir yönüyle de belli bir süre zarfında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşısına çıkmış. Ebu Süfyan ganimet taksim edilirken al bu da sana. Ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım. Bu amudi yükselen insanların halidir. Allah'la münasebet üns billaha ulaşmış insanlar. Bir yönüyle orada erimiş tamamen. Yani bir taraftan reca hisleriyle öyle inkişaf etmişler ki onlar zat-ı uluhiyete öyle baktıklarından, umayyete öyle erdiklerinden dolayı aynı zamanda onun onlara bakışı karşısında mest ve sermest olmuşlar. Üzerinde durulacak bir husus, üns yazmam istedikleri şey min gayri haddin. Ebu Süfyan da oysa o Ebu Süfyan Yermük Savaşı'nda bir ok gözünü çıkarıyor. Oysa okun ucuna ilişmiş gözünü eline alıyor, bakıyor bakıyor. Hani acı duyar insan ya. Nesiniz siz Allah aşkına? Ne işe yararsın diyor sen. Sen 20 sene bir sultanın senin rehberini tanımamışsın deyip bir yere fırlatıyor. Hizmette önde, önlerin önünde, ücrette gerilerin gerisinde. O minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Ganimet sevdası düşünmeyen, dünya ikbali, istikbali düşünmeyen, han, kervansaray, yalı, villa düşünmeyen, gemi, yat düşünmeyen, Musab bin Ümeyr'ler, İbn-i Cahşler, o kahramanlar. Biri Maune'de sinesinden mızrağı yediği zamanda o zaman insan ne bağırır yani uf der, puf der. Hayır öyle değil. Füstü ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki kurtuldum der. Evet. Böyle bir önde koşuş. Fakat dünya adına kendilerine teveccüh gelince hafizan Allah orada birkaç adım geriye çekilirler. Falana, falana ver, falana ver, falana ver. Kendileri adına Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler böyle davrandıkları gibi aynı zamanda aile efratları adına da böyle davranırlar. Böyle davranmak peygamber işi, peygamber ahlakıdır. Böyle davranmak sahabi yolunun gereğidir. Ganimet taksim ederken Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu dönemde al sana, al sana, al sana, al sana diyor. Abdullah oğlu da var. Ama falan, falan yerde Resulullah'ın önünde şöyle can siperane savaşıyordu. Ben nasıl oğlumu ona tercih ederim diyor. Görmeyen kör gözlerin gözlerine sokulsun. İşitmeyen sağır kulaklarına sokulsun. Evet falan Resulullah'ın önünde şöyle can siperane mücadele ediyordu. Ben onu bırakır da nasıl Abdullah derim. Hazreti Ebubekir ruhun ufuna yürürken oğulları vardı. Fakat hiçbirini öne çıkarmadı. Buna falan yerde bir kaymakamlık verin demedi. Abdullah gibi Abadile-i Sema'den 7 tane meşhur Abdullah var. Sahabin önde gelenlerinden. Piştarlar, pişuvalar, öncüler, rehnumalar. O da onlardan bir tanesi. Adım adım hayatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağının bastığı izlere basa basa yürüyen birisi. Bunu da görün gözetin dememiş yani. Abdullah dedikleri zamanda Hazreti Ömer sinesinden hançer yemiş, ruhun ufkuna yürüyeceğine inanmış artık. İnanıyor, çok iyi inanıyor. Çünkü kendisini hançerleyen Lü'lü. Kim diyor bu? İşte falan diyorlar yani. Bir münafık. İhtimal yani. Persli birisi. Allah'a hamdolsun diyor. Öbür tarafta davalaşacağım benim. Andi secde gören bir Müslüman kanıma girmedi benim. Hakperestlik bu. İşte o dakikaları yaşarken oğlun deyince hayır diyor. Belki oğlu bir yerde vazifelendiriliyor bunun. Ama Seyyidina Hazreti Osman'ın seçilmesi mevzuunda perdedarlık yapıyor orada. Böyle en önemli şeylerde bile İsa ruhuyla ve istina duygusuyla aynı zamanda başkalarını tercih etmesini bilmek lazım. Bu böyle yapanın kıymetini artırır. Ve böyle yapan insanlar aynı zamanda bir toplum içinde vahdeti ruhiyeyi sağlamış olurlar. Vifak ve ittifak zemini, blokajı oluşturmuş olurlar. Bu duygu, bu düşünce üzerinde bina edilen şey Allah'ın izni inayetiyle Richter ölçeğine göre 10 şiddetindeki zelzele karşısında bile çatlamaz, sıva atmaz, taş düşmez Allah'ın izni inayetiyle. Böyle davranıyorlar. İstina. Başta beyattaki meseleden bakın buraya kadar. Hep öyle davranmışlar. Evet. Bu çok önemli bir meseledir ve itila döneminin temel unsurlarındandır. Bu Emevi'de de olsa temel unsurlardan, Abbasi'de de olsa temel unsurlardan, Osmanlı'da da olsa temel unsurlardandır. Ölü olmuş Allah'ın izni inayetiyle, hep böyle önde yürüyüp de bir yönüyle kendilerine ahadin aslan, Hazreti Ali'ye nispet edilen söz, kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlardan bir insan ol demiş. Bir Osman Gazi Hazretlerini düşünün. Giderken bir yerde. Hani bazıları diyorlar ki ne mutlu size bak evladınız, yakınınız, akrabanız şehit oldu. Mutlu olsun o mutluluğu sen de yaşasan ya. Ama en önde yani yine Bursa'nın fethine yürürken orada çadırda, sarayda değil, çadırda ruhunu Allah'a teslim ediyor. El-Hak, Edebali'nin torunu Orhan Gazi, onun o gayeyi hayalini, o yüksek mefkuresini gerçekleştiriyor. Uzaktan kendilerine göz kırpan burta ışıkları, bu defa onların tepelerinde projektörler gibi parlamaya başlıyor. O öyle davranıyor. Süleyman Şah öyle davranıyor. İlk defa Trakya'ya geçen insan şehit oluyor. Murat Hudavendiyar sırtındığında askerin önünde şehit oluyor. Ve ikinci Murat Cennet Mekan malum Varna Savaşı'na gidiyor yani. Hep askerin önünde bulunuyor kuvve-i maneviye. İtila döneminde böyle oluyor. Bir yönüyle önde koşma, fakat bir yönüyle arkada görünme hep aynı zamanda. Kendilerini ahadin aslan bir fert görme. Ve o dönemde Allah'ın izni inayetiyle dört bir yanda Ruh-i Revani Muhammed'i şehbal açıyor. Camiler yapılıyor, minareler yükseliyor, ezanlardan Nam-ı Celil-i Muhammed'i hep yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Vaktaki saraylar devreye giriyor. Fenerler, yıldızlar, dolma bahçeler. Bugün de çok şükür aynı fonksiyonu eda ediyor. Ve oralara insanlar kapanıyor. Topkapı'nın dışında, Topkapı Devlet-i Aliye'ye saraylık yaptığı dönemde devletler muvazenesinde o devlet bir muvazene unsurudur. Hindistan halaikim, Fransa kapı kulum, Avrupa bilmem neyim dedikleri dönemde dünyaya sağdan hizaya gel demiş, dünya muvazenesinde kendilerine düşen misyonu eda etmişlerdir. İnsani değerler platformunda, humanizmi çok geride bırakacak şekilde her şey insani değerlere bina ederek Allah'ın izni inayetiyle. Öyle olmasaydı François Kanuni'ye gelir sığınır mıydı? Gider bilmem Avustralyalı kime sığınırdı? Alman, Germen kime sığınırdı? Sığınırdı. Ama Kanuni'ye sığınıyor. Muvazene unsuru, emniyet ve güven vaat ediyor. Ama onlar o cephelerde bir yönüyle uyunu sahile diyebileceğimiz, korunması gerekli olan şeyleri koruma mevzuunda, muhakkak tehlike ifade eden şeylere karşı yapılması gerekli olan şeyleri yapmada hep önde gitme bir yönüyle geriye bırakılınca, bu Haşim Naid'in ifadesiyle itila dönemi o. Ondan sonra bir yönüyle belki tedenni dönemi diyebileceğimiz, temperverlik, yiyip içip yan gelip kulağın üzerine yatma, yüksek saraylarda bir yönüyle kurulma, yaldızlı koltuklara oturma Şah İsmail'ler gibi, başkalarını da öyle kabul etme, onu bir büyüklük sayma kendi kendine ve bir büzüşme oluyor o zaman. Oluyor vaka, fakat anil merkez açılımın tesirini kullanıyorlar. Efendim en zayıf bir yönüyle hasta devlet dendiği dönem Abdülhamit dönemi cennet mekanı. Hasta devlet. Fransızların Le Sultan Rouge deyip Kızıl Sultan bizim de onlardan tevarüs eden şey aynı şeyi kullanmıştı. O dönemde bile yine Hindistan'a sözünü geçiriyor. O zaman Pakistan, Bangladeş yok. Sözünü geçiriyor. Avrupa'ya sözünü geçiriyor. Bildiğiniz gibi Voltaire'in piyesinin birkaç yerde sahneden inmesine ultimatumlarıyla sebebiyet veriyor. O dönemde bile. Bu düşünün ne müthiş bir anil merkez açılım var ki artık bütün gücünü kaybettiği dönemde bile, hasta devlet dendiği dönemde bile devletler muvazenesinde o müessiriyetini Allah'ın izniyle koruyor. Evet bir de geçmişine yani 2-3 asır, Hazreti Pir 3 asır, asırlardan beri diyor değil mi? Asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamirle. Belli ölçüde o kalenin tamirine yeltenen insanlar oldu. Onu tam yapabilirler miydi, yapamazlar mıydı bilemeyiz onu. Fakat niyet çok önemlidir. Onlar yapamasalar bile arkadan gelenler Allah'ın izniyle yapacaklardır inşallah. Milletimize yine öyle bir itila dönemi yaşatacaklardır. Fakat şimdi de içten çelmeler oluyor. Yine dıştan gelen arkadaşları dinliyoruz. Her yerde kafaları ifsad etmek için esasen. Yani Osman Gazi Hazretleri'nin, Orhan Gazi Hazretleri'nin, Süleyman Şah'ın, Murat Budavendigar'ın açılımları şeklindeki açılımları ellerinden geldiği kadar engellemeye çalışıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi o istikamette kullanıyorlar. Amanın bunlara fırsat vermeyin diye kullanıyorlar. Hafizanallah. Evet, bu bencilliğe yenik düşme, şehavani duygulara yenik düşme, ikbal hırslarına yenik düşme, istikbal duygusuna yenik düşme, havai nefse uyma, hafizanallah, kendini bohemliğe salmanın ifadesidir. Her şeyi sadece bugünden ibaret görmenin ifadesidir. Yarınsızlığın ifadesidir. Öbür günsüzlüğün ifadesidir. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, hayır, siz bu acileyi dünya hayatına, ahiret hayatına tercih ettiğiniz mülahazasının kurbanları, zavallıları, felaket zedeleridir bunlar. Kollarını, kanatlarını kırmış, felç etmiş. Dünya sevgisi, dünya muhabbeti, servet sevgisi, servet muhabbeti felç etmiş bunları. Başka bir şey düşünemiyorlar. Bir şey olabilmek için esasen belki bize ait her şeyi o istikamette Allah'ın izni inayetiyle ciddi bir ihsar ruhuyla, bir istina düşüncesiyle milletin tealisi yönünde kullanma Allah'ın izni inayetiyle. Onun için ihsar, istina, fedakarlık, hakkaniyet düşüncesi, adalet düşüncesi çok önemlidir. Bu işi temsil edecek birileri varsa şayet, işte o zaman bir adım geriye çekilmek lazım. Ama hakikaten gözü dolduracak böyle birisi yoksa, yani adalet bilmeyen insanların, hakkaniyet bilmeyen insanların ve aynı zamanda dünyaya her şeyi sayan insanların hakim olduğu bir yerse şayet, Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi وَاجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّ حَف۪يذٌ حَل۪يمٌ diyebilirsiniz orada. O Mısır'da öyle demişti. Ve hakikaten orada çok önemli bir misyon eda etmişti Allah'ın izni inayetiyle. Öyle ki ta Hazreti Musa dönemine, bilmem ne kadar zaman sonra geldiğinde mümin Ali Firavun, kasem olsun Yusuf da gelmişti ama siz de işin doğrusu onun hakkında bile şekten, reyipten, sofistçe düşünmeden, sepsisçe düşünmeden sıyrılamadınız diyor mümin Ali Firavun. Hazreti Musa'nın yanında yerini alıyor. Bir yönüyle Mısır'ı fethediyor orada. İstikametiyle, hapishanedeki tavrıyla, maliye nazırı fonksiyonu eda ediyorsa onunla Mısır'ı ina ediyor orada. Emniyet ve güven tavırlarıyla emniyet ve güven telkin ediyor. Bir şeye talip oluyor. Hakkı olarak talip oluyor. Eğer kendisinden daha liyakatlı birisi olsaydı herhalde Hazreti Yusuf onu kendisinin yerine geçirirdi. Nitekim her şey bittikten sonra, babası yanına geldikten sonra, kardeşleri geldikten sonra tevaffeni müslümen ve elhekni salihin diyor. Allah'ım bana şunu verdin, şunu verdin, şunları da lütfettin, bunları da. Artık benim için yani bu dünya adına yapacak, alacak bir şey kalmadı. Beni vefat ettir ve salihlere ilhak buyur diyor. Demek ki yaşamanın bir gayesi var esasen. Bir şey yapmak, insanlık adına bir şey yapmak. İnsanı insanlığa yükseltmek. Bir yönüyle itibar nedir, emniyet nedir, güven nedir? Onun bayraktarı olmak. O duyguyu bir bayrak gibi her yerde dalgalandırmak. Livaül Hamd'in altında toplanıyor gibi herkesin o bayrağın altında toplanma, onlarda o hayişi uyarmak, o arzuyu uyarmak. Tamam bu oldu, bitti. Öyleyse benim de bundan sonra dünyada kalmamın bir anlamı yok. Eğer namı celili ilahi duyurma gibi bir misyon eda edemeyeceksem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatma gibi bir misyon eda edemeyeceksem, Müslümanlık adına bir şey yapamayacaksam, Müslümanlığı dünyaya gayet makul sevdirecek şekilde duyuramayacaksam şayet, yaşamamın bir anlamı yoktur. Bunu kendi adıma da söyleyebilirim. 2 dakika geriye bırakmadan Allah emanetini alsın. Hemen, hemen alsın. Bu yüksek gayeyi hayale hizmet edemeyeceksem, burada sizin içinizde bulunamayacaksam, kendimi sizden biri olarak sayamayacaksam ve öbür tarafta da bu da bizdendi falan demenize vesile olacak bir yatırımda bulunamayacaksam şayet, ben bağışlayın, siz de üzerinize almayın, öyle bir yaşamayı hayvanca yaşama sayarım. Kel enham belhum atal. Gözü var ama görmüyor. Kulağı var ama mesmuata karşı kapalı. Ağzı var ama hakka hakikata tercüman değil. Açtığı zaman yalan dökülüyor. İftira dökülüyor. Tezvir dökülüyor. Tenakuzlar dökülüyor. Dün başka türlü, bugün başka türlü. Dün sövüyor, sayıyor. Sonra 3-5 kuruşa peylenince bu defa göklere çıkarıyor. Ben bunları söylerken belli resimler sizin gözlerinizin önünde herhalde tecessüm ediyordur. Dün Allah'ın belası dediği insanlar, yerin dibine bassın insanlar, hain insanlar, Siyonist uşağı insanlar dedikleri kimseler bir yönüyle kendilerine bir ikbal, bir istikbal imkanı doğunca, onların eliyle bir yerlere gelince bir yere ayaklarını sağlam basınca bu defa onların yalancı meddahları oluyorlar. Böyle yaşamaktansa bence ölmek çok daha hayırlıdır. Çünkü böyle yaşamaya dense bu densizce yaşamaya, bağışlayın, özür dilerim, hayvanca yaşama denir. Kel en'am belhum atal. Üstad Necip Fazıl bu tabiri kullanırken kendine mahsus bir telaffuz tarzıyla, onun o mevzudaki aksiyonu öyleydi. Kel en'am belhum atal ederdi. Belhum atal. Farkı yok. Cenab-ı Hak yüksek gayeyi hayallere bizi bağlasın. Bu onları razı etmeye muvaffak olsun. İhlastan, samimiyetten, vefadan, sadakattan ayırmasın. Hali hazırdaki inkisarlara bakmayın. Geçen gün birinin sözünü söyledim. Ben de vezin hiç bozulmadan o gün dedim ki, hakir düştüyse hizmet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymette. Alırsın, tozunu toprağını silersin, yine de iç cebine korsun onu, mazuru yok. Falan demişler, filan demişler, bağışlayın, halt etmişler. Siz bütün benliğinizle, vicdanın bütün mekanizmasıyla, latife-i rabbaniyesiyle, hissiyle, şuuruyla, iradesiyle, enginliğiyle kendinizi bir şeye adamışsınız ki dünyaları verseler, hatta geçen de kıtmir arz ettim ben, Kur'an-ı Kerim'de Allah cennet, huri, gilman, ırmaklar falan diyor. Çok defa belki konsantrasyonunuz tamamsa, Allah'ım sen bana yetersin yani, bunlar ne yani? Fakat ben arkadaşlarıma, ilahiyatçılara sordum. Acaba aklıma bazen böyle bir şey geliyor. Bu Rabbimin bize ihsan ettiği, armağan olarak verdiği bu şeylere saygısızlık olur mu? Dolayısıyla Rabbimize bir saygısızlık olur mu? Fetva sordum ben arkadaşlara. Gönlünü rızaya, rıdvana bağlamış, rüyete bağlamış, Rabiyetül Adeviye gibi elinin tersiyle cenneti bile itecek bir şeye kendilerini adamışlarsa, onların gözlerinde ne saray vardır, ne villa vardır, ne yat vardır, ne donanma gibi gemiler dizisi vardır, ne evladı iyalı kayırma, ne torunlar için bir kısım hesaplar arkasından koşma, ne efendim milletin bünyesine güve gibi yapışma ve ondan sonra onu emerek beslenme. Yüce bir davaya dilbeste olmuş insanlar, öyle bir şeye dilbeste olmuşlardır ki, onun berisinde yapacakları her şey, dilbeste oldukları şeyden birkaç adım geriye atma demektir. İstanbul'un fethi bile olsa, birkaç adım geriye atma demektir. Kaldı ki, sizin de gördüğünüz ve şahit olduğunuz gibi, deyip ettikleri şeylerle hiçbir kazanımları da yok. Hep haybet ve husran yaşıyorlar. Allah göz vermiş görmede lütfeylesin. Kulak vermiş duyma lütfeylesin. Kalp vermiş idrak, hissetme, tefehüm etme, tefakkukte bulunma. Allah lütfeylesin. Kel en'am belhum adal gibi devrilip gitmelerine fırsat vermesin. İnsan şeklinde yarattığı o mahlukatı insan şeklinde kendisine teveccüh etmeye muvaffak kılsın. Ne olur ya Rab, ne olur ya Rab. Bunlara bize lütfetsen neyin noksan olur ya Rab?